İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla yeniden karşınızdayız. Programımız elhamdülillah başladığımız günden itibaren sizlerin de teveccühlerinizle sosyal ortamlardaki, sosyal paylaşım ortamlarındaki teveccühlerinizle güzel bir şekilde devam ediyor. Her gün, her hafta farklı bir konuğu alıyoruz, misafir ediyoruz ve onun eğitim camiasına yönelik yapmış olduğu hizmetleri, çalışmaları kendisinden dinlemiş oluyoruz. Ve bu çalışmalar radyomuzun yayınlandığı tüm şehirlerde, internet üzerinden dinleyen tüm dostlarımız Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, dünyanın farklı yerlerinde olsun bu çalışmalardan etkilendiklerini, örnek aldıklarını, hatta konuklarımızın irtibat bilgilerini bizden istiyorlar. Hocam çok güzel bir konuya temas ettiniz. Konuğunuzun telefon bilgilerini alabilir miyiz? Çalışmasıyla alakalı istişare yapmak istiyoruz. Birlikte onunla efendim tecrübe paylaşımında bulunmak istiyoruz gibi taleplerle karşı karşıya geliyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Çünkü biz programımızı Eğitimde iyi örnek programını başlattığımız ilk günden beri ilk istişarelerimizi yaparken radyo yöneticilerimizle, yani Türkiye'de pek çok gönüllü insan kendi inisiyatifleriyle, kendi gayretleriyle, kendi ceplerinden ortaya koydukları efendim imkanlarla, maddi imkanlarla güzel hizmetler yapıyorlar. Bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar. Bir nesli yetiştirecek çeşitli argümanlar, materyaller ortaya koyuyorlar. Veyahut da efendim materyal ortaya koymak artı bir takım organizasyonların eğitim faaliyetlerinin içerisinde bulunuyorlar. Biz bunları radyo mikrofonumuza taşıyalım. Bunlar, bu güzel örnekler sadece mahallinde, yerinde kalmasın, ulusallaşsın, genelleşsin, sadece ülkemize değil dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen insanlarımıza ilham olsun. Bu başarı öykülerini radyomuza taşıyalım bu programla diye düşünmüştük. Bu sosyal medyada gördüğümüz geri dönüşümler, daha farklı telefon, mail yoluyla bize ulaşmalar da bu amacımıza ulaştığımızı büyük oranda gösteriyor. Bu da bize memnuniyet veriyor. İnşallah bugün de güzel bir örnek dinleyeceğiz. Farklı bir çalışma dinleyeceğiz. İnşallah çok kıymetli bir dostumuz yanımızda ve klasik İslam sanatları ile alakalı çalışmalar yapan bir dostumuz bizimle birlikte. Birazdan kendisini zaten tanıtacaklar misafirimiz, ama ben öncelikli olarak biraz bu klasik İslam sanatları ile alakalı lider eğitimin yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çerçevede de konuğumuz bu çalışmaları bizimle paylaşacak. Sanat konusu genelde belli çevrelerde mesafeli yaklaşılan bir konu. Ama biz şöyle yakın tarihimize bir baktığımızda, İslam büyüklerinin bir kısmına baktığımızda, efendim Osmanlı padişahlarına, o başarılı padişahlara, o kıtaları efendim aşan, hizmetler yapan o padişahlara, ülkeleri fetheden, çağ açıp çağ kapayan o padişahlara baktığımızda gerçekten hepsinin de sanatkar insanlar olduğunu, sanat ruhlu insanlar olduğunu görüyoruz. Konuğumuz zaten bu konulara detayla girecek. Onun için bugün özellikle klasik İslam sanatları dediğimiz alan bizim yakinen gündemimizde olması gereken bir alandır diye düşünüyoruz. Elmalı Hamdi Yazır'ın mesela çok anlatırlar, meşhur İslam alimlerinden birisidir. Tefsir yazarken boş zamanlarında hat çalışmaları yaptığını, bir hattat olduğunu aynı zamanda biliyoruz. İslam sanatlarıyla meşgul olduğunu biliyoruz ve böylece o yoğun çalışmaların arasında sanata vakit ayırarak kendisini dinlendirdiğini, ruhunu dinlendirdiğini ve aynı zamanda da orijinal eserler ortaya koyduğunu görüyoruz. Sultan Abdülhamid'in yine çok mahir bir marangoz olduğunu görebiliyoruz. Yani böyle dahi insanlar veyahut da efendim çok önemli büyüklerimizin bu tür İslam sanatlarının gündeminde olduğunu, bir meşgale alanı olarak bizzat, hani sanatı desteklemek ayrı bir şey, bizzat kendisilerinin de bir sanatkar olduğunu görüyoruz. Bugün gençlikte ciddi manada hep şikayet ediyoruz. Yani anneler babalar olarak işte çocuklarımızı kuşatamıyoruz veya efendim çocuklar televizyonun başından kalkmıyor, internetin başından kalkmıyor, efendim hep oyun oynuyor diye sürekli şikayetlerimiz oluyor. Evet, doğru, günümüzde teknoloji çok yaygın, artık bütün ceplere girdi. Eskiden hep söylerdik, her eve bir bilgisayar girdi. Artık her cebe bir bilgisayar girdi. Yani bir evde 5 kişi varsa 5 tane cepte 5 tane ayrı bilgisayar var, akıllı telefon var, internet var. Çok rahat diyebiliriz. Böyle bir ortamda çocuklarımızı yetiştirmek gerçekten zor. Onların dünyasında gündem oluşturmak gerçekten zor ve bundan şikayet ediyoruz. İşte bu İslam sanatları çok güzel bir alan. Çocuklarımıza bunları küçük yaştan tanıştırmak, küçük yaşlarda bu tür sanat aktiviteleriyle onları buluşturarak onların efendim boş zamanlarında daha anlamlı işlerle meşgul olmalarını temin etmemiz gerekiyor. Bu açıdan da Lider Eğitim Derneği gençlik merkezlerinde gerçekten çok anlamlı bir faaliyete imza atıyor. Lider Eğitim'in gençlik merkezlerini koordinatör arkadaşları daha önce bu mikrofonlarda misafir etmiştik. İstanbul'un ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bu tür çalışmalara hem imza attıklarını hem de danışmanlık yaptıklarını biliyoruz. Bu gençlik merkezleri bünyelerinde de çocuklarımızı hayırlı ve faydalı işlerle meşgul etmek, onları bu işte efendim bilgisayarın, internetin zararlı yönlerinden biraz daha koruyabilmek için bu İslam sanatları alanında bir kulüp kurulmuş ve bu kulüp çerçevesinde çocuklar pek çok sanat aktivitesiyle buluşuyorlar, tanışıyorlar. İlgili ve meraklı ve kabiliyetliyseler o alanda ürün vermeye varıncaya kadar eğitim alıyorlar. Bugün inşallah bu lider eğitimin İslam Sanatları Kulübü'nün koordinatörü Hüdayi Yüksel Bey aramızda. Onunla birlikte olacağız. Neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını dinleyeceğiz. Ayrıca sanatın işte efendim bizim dünyamızdaki yeri, eğitimde nasıl bir argüman olarak kullanabileceği, çocukların gelişimine nasıl katkı yapılabileceği noktasında konuşmamız, sohbetimiz olacak. Hüdayi Bey, ben uzun bir giriş yaptım ama bizim dinleyicilerimiz benim bu uzun girişlerime alışıklar. Evet. Seviyorlar da bunu, bunu bana iletiyorlar da. Onun için ben de bilerek biraz kendim girişleri uzun tutuyorum. Hem de konuya bir hazırlık olmuş oluyor. Hem misafirimiz stüdyoya hazırlanmış oluyor. Heyecanını Allah yenmiş olsun. Oluyoruz. Hem de konuya bir dinleyicilerimizin zihninde konuya güzel bir hazırlık yapmış oluyoruz. Şimdi Hüdayi Bey, biz sizi tanıyoruz. Daha önce pek çok çalışmada birlikteliğimiz oldu ama radyoda dinleyenlerimiz belki sizi ilk defa tanıyacaklar, duyacaklar. Biz Hüdayi Yüksel Bey'i tanımak istiyoruz. Kimdir Hüdayi Bey? Neler yapar? Efendim nasıl bu sanat mecrasında kendisini bulmuştur? Sanatla buluşması nasıl olmuştur? Ne tür çalışmalar ortaya koymuştur? Sizden dinleyelim. Buyurun Hüdayi Bey. Evet,
teşekkür ederim İdris abi. Allah razı olsun. Kısaca özetlemiş oldunuz olayı da. Evet. İnşallah bunun detaylarına
İnşallah sizden dinleyeceğiz.
Konuşacağız inşallah. Efendim kendim 1983 yılında
Evet.
Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Sokağı'nda bir evde dünyaya geldik.
Üsküdarlısınız. Evet, hem de Aziz Mahmut Hüdayi Sokağı'ndasınız.
Evet, mübareğin hürmetine de adımıza muhterem pederimiz Mahmut Hüdayi olsun demiş.
Azizi var mı Mahmut Hüdayi?
Azizi inşallah olacak.
İnşallah. Hizmetinizde, faaliyetlerinizde azizsiniz Allah'ın izniyle. Ama bu da çok güzel. Bakın o kadar tanışıyoruz. Üsküdar duymuştum ama Aziz Mahmut Hüdayi Sokağı'nı duymamıştım. Evet, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin himmeti sizin üzerinizde Allah'ın izniyle. İsmini de almışsınız.
Allah razı olsun.
İsim müsemmayı çeker biliyorsunuz. Evet. Bir bağlantı olur. Zaten Hüdayi Hazretleri de şairdir aynı zamanda. O da bir sanatkardır. Evet. Oradan bir akis almışsınız. Elhamdülillah. Evet.
İnşallah biz de işte hayat çizgimizle ona uygun bir şekilde yaşamaya gayretinde içerisindeyiz.
İnşallah.
Benim doğduğum sıralar babam Doğancılar Yokuşu'nda bir nahat dükkanı açmış.
Nahat derken nahat, onu da bir açalım.
Açıklayalım inşallah. Evet. Pek şu sıralar popüler olma yolunda ama eskiden beri bizzat Abdülhamit'in de uğraştığı, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin de uğraştığı bir meslek. Tabii sedefkarlık oluyor bir üst seviyesi. Şu an biz çalışmalarımıza da sedef işçiliğine giriyoruz. Fakat o zamanlar işte naht sanatıyla uğraşıyormuş peder beyler.
Yani sedefkarlık mı diyelim biz?
Sedefkarlık desek daha uygun olur. Daha uygun. Ama naht bir ön safhası yani ahşaptan başlayarak bu iş metal, işte gümüş, altın ve sedefe doğru gidiyor yani. Bunun bu şekilde bir terakki yolu var. Nah sanatından işte yapılan güzel levhalar o dükkana teşhir edilir. O zaman Üsküdar'ın halkı da bayağı oraya rağbet ederlermiş.
Evet.
Hatta bu zamanın büyük üstadların da ayağa basmışlığı var. Mesela Hüsrev Subaş Hocam, Hasan Çelebi Hocam gelir ziyaret ederler. Hüsrev Subaş Hocam çok takdir edermiş mesela.
Devam ediyor mu halen babanız yoksa?
Görüşüyoruz tabii ara ara.
Evet, evet.
Şu anda daha çok Ali Hocam'la, Ali Subaş Hocam'la irtibat halindeyiz.
Evet.
Görüşüyoruz. Hatırlıyorum hayal meyal o dükkanı. Ben çünkü o zamanlar işte 5-6 yaşında çalışıyorduk dükkanın içinde. Peder Bey'e yardım ediyorduk. Böyle o ahşabı işlerken çıkan tozu talaşı üfleyerek Peder Bey'e yardım edermişim anlatıyor yani o şuralar.
Evet.
Böyle ufak bir dükkan olmasına rağmen 3-4 kişi çalışırdı.
Tozunu ben, yutmuşsunuz evet. işin sizi.
Evet. Bir Hamit abimiz vardı. O da... O da hat sanatıyla şu sıralar meşgul. Hasan Çelebi hocamızdan icazet almış herhalde. Hı hı. Hat sanatına eğitim veriyor şu anda Hamit Soyit abimiz. Velhasılı işte küçük yaşlarda babamızın vasıtasıyla güzel sanatlarla irtibat halinde.
İlgi alaka
oradan geliyor. Daha sonra büyüdükçe buna merak saldık, devam ettirdik. İşte 20 yaşındayken sanırım ilk sergimi Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde açmıştım. O zamanları devlet reislerini de bayağı belediye başkanları falan diyelim yani.
Evet.
Katılımıyla güzel bir şey olmuştu. Onlar da çok takdir etmişlerdi. Yani yaptığımız işten ziyade erken yaşta bu işlerle meşgul olmamı takdir etmişlerdi yani.
Evet.
Onlar eserlerimizi de beğenmişlerdi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepsine. Daha sonra 2000'li yıllarda İSMEK ve Ümraniye Belediyesi'nde İSMEK ve Ümraniye Belediyesi'nin usta öğreticilik yaptık. Bu sıralar mütevazi atölyemiz de muhterem pederim ve eşimle beraber sanat hayatımıza devam ediyoruz. Ama gönlümüz lider eğitimde.
Evet. Hamdolsun. Yani İSMEK'te hocalık da yaptınız
evet,
siz.
Evet, İSMEK'te hocalık yaptım kısa bir dönemde olsa. Ama çocukları tercih ettik şu anda.
Çocuklarla uğraşmak
çocuklar
daha mı zevkli?
Daha zevkli, daha güzel. Daha
eğitime müsaitler.
Eğitime daha müsaitler. Evet. Hamdolsun.
Peki lider eğitimde, lider eğitimin gençlik merkezlerini biz biliyoruz. Yakinen ilgileniyoruz da. Ne tür bir çalışma yapıyorsunuz? Nasıl başladınız orada? Yani nasıl lider eğitimle bu noktadaki buluşmanız nasıl oldu? Ve yani şimdi tabii sanat deyince biraz daha böyle entelektüel
evet.
bir uğraş sanat tabii ki. Ama siz tabii bunu bir de çocuklar seviyesinde yapmaya çalışıyorsunuz lider eğitimde, gençler seviyesinde diyelim.
Evet.
Bunun zorlukları oluyor mu? Nasıl liderde bu sanat maceranız başladı? Ve neler yapıyorsunuz? Bunu dinleyelim sizden. Buyurun.
Tabii inşallah. Şimdi şöyle, lider eğitimdeki sanat çalışmalarımız biliyorsunuz öncelikle bizim oradaki hitap ettiğimiz kesim ortaokul ve lise öğrencileri. O yaş grubundayız.
Hı hı.
Arkadaşlarımızı fazla sıkmadan yani çok böyle katı kurallar koymadan genel bir şekilde Türk İslam sanatlarına giriş yapıyoruz. Mesela hı hı. nedir Türk İslam sanatlarını dediğimiz zaman baş temel birinci sanatımız zaten hat sanatı.
Evet.
Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim
evet.
Arapçadır ve
evet.
Onu
evet.
güzel bir şekilde yazmak sonucunda ortaya çıkan hat
evet.
sanatı.
Hatta şöyle bir söz var değil mi? Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi.
Evet.
Mısır'da okundu.
İstanbul'da yazıldı.
İstanbul'da evet. yazıldı. Yani Türklerin evet. hat sanatına gerçekten
bir
çok ciddi
var.
Bir
İşte bu Ebru,
tesip evet.
Ve diğer o sanat dalları da bu hat sanatı destekleyici unsurlardır yani.
Hı hı hı.
Bunları ben kendim hattat değilim. Nah sanatıyla uğraşıyoruz ama ne yapıyoruz? Çocuklarımızı bir hat sanatı örnekleri şey yaparak yeri geliyor bir hattat üstadımızın atölyesini ziyaret ederek
hı hı,
işte bir hat levhası nasıl yazılır
hı hı.
bir tesip nasıl yapılır böyle yerinde onu göstererek hı hı. üstadlarımızla öğrencilerimizi buluşturarak
hı hı.
onlara hat sanatının yani incelikleri ve diğer geleneksel el sanatlarının inceliklerine göz atmalarını sağlıyoruz.
Evet. Yani bir tanıtma, sevdirme.
Yani
ilgi
işte
duyuyorsalar.
Mesela bir Allah lafzı
evet.
mesela yazılmış ama bu sülüs müdür, küfi midir,
evet.
divani midir?
Hı-hı.
Onları işliyoruz mesela hı-hı, çocuklarımızla.
Hı-hı.
Not defterlerimiz var, sanat defterlerimiz. Onlara hı-hı. yazıyoruz. İşte hat sanatının kalemleri şunlardır.
Hı-hı.
Tesibin işte çeşitleri şunlardır. Rumi şudur, işte halker şudur diye mesela onları anlatıyoruz.
Hı hı.
Hakeza Ebru sanatının inceliklerini anlatıyoruz. Fakat derslerimizde yani sınıflarımızda
hı hı.
uygulamalı olarak kıl testere işçiliği
evet.
ve Ebru sanatı yapıyoruz.
Evet onu soracağım.
Evet.
Yani nasıl bir ortamı var derneklerinizin, gençlik merkezlerinizin? Ya bir atölyeniz mi var orada?
Evet.
Yani
şimdi,
sadece bir teori mi anlatıyorsunuz? Herhalde siz de oraya temas edecektiniz.
Evet, aynen. Evet. İşte şu anda faal olan gençlik merkezlerimizin hepsinde sanat atölyelerimiz mevcut.
Hı hı.
Sınıf mevcudumuz da iyi durumda elhamdülillah hı hı. çok şükür.
Rağbet o var
rağbet
yani.
Rağbet var yani.
Çok güzel.
Sayı hiç düşmüyor. Güzel bir şeyimiz var, mevcudumuz var.
Evet.
Bunun haricinde işte atölyede alet edevatlarımız var.
Atölyeleriniz var bir kere.
Atölyelerimiz var. Yani
her gençlik merkezinde bir atölyeniz, sanat atölyeniz var.
Sanat atölyelerimiz var. Evet. Atölyede alet edevatlarımız, işte yapacağımız işe uygun malzememiz var. Hı-hı. Öğrencilerimiz bunları elleyerek, hı-hı, işte kullanarak, farkına vararak, yani uygulamalı olarak, hı-hı, bu dersleri, hı-hı, işliyoruz. Ne işliyoruz? Ebru sanatı ve naht sanatını işliyoruz. Yani testere işçiliği.
Evet.
İşte onlara bir hat sanatı, işte veya bir tesip deseni, işte ahşaba kestirerek, boyatarak, öğrencilerin tadına varmasını sağlıyoruz yani bu sanatta.
Bir de kısa sürede ürün de ortaya koymuş oluyorlar.
Tabii şimdi şöyle, hat sanatını da denedik.
Evet.
Onlarda tabii kural kaide, meşk yapmak, meşk etmek. Biraz daha bu yaş grubu küçük olduğu için çocukları biraz tabii şey yapıyor, sıkıyor.
Daha zor bir şey.
Tadı var. Çıkıyor. Tabii, evet. Onu ne yapıyoruz? Biz onu şimdi sevdiriyoruz. Hı-hı. İstiyoruz ki bu, yani bir şeyi akletmeye başlayan, bu işe gönül verdiği zaman, hı-hı, mesela oraya yönelsin. Yani bu, evet, işin pirine, erbabını yönelsin.
Evet.
Hatta yönlendiriyoruz. İşte,
çok güzel.
Bakıyoruz işte, mesela liseyi bitirmiş hocam diyor. Ben diyor, İşte bu hatta devam edeceğim diyor. Kime gideyim diyor.
Çok güzel.
İşte güzel hocalarımız böyle, onlara yönlendiriyoruz.
Yani Hüdayi Bey, bu çok önemli bir alan. Gerçekten şimdi biz kendi çocukluklarımıza aklımız gidiyor. Mesela, evet, kendi siz tabii İstanbul'da yetişmişsiniz. Biz Anadolu'da yetiştik. Üniversite yıllarımızda İstanbul'da tanıştık. Ve bu gençlik merkezleri Türkiye'nin her tarafına açılıyor. Oralarda da sanat kulüpleri kuruluyor. Yani küçük çocukların, 10 yaşlarında, 12 yaşlarındaki çocukların bu küçük yaşlarda bu tür sanatsal çalışmalarla buluşmaları muazzam, mükemmel bir şey yani. Bu onların ileri yaşlara geldiklerinde, üniversite yıllarına geldiklerinde yönelimlerini belirlemeleri açısından, güzel yönlerle, güzel işlerle uğraşmaları açısından çok önemli bir adım, çok önemli bir katkı. Bir de sanatla uğraşan bir insan biraz da ruhunda da bir incelme oluyor diye düşünüyorum, değil mi? Yani
tabii,
biraz daha efendim bakış açısı, insanlara muamelesi, çevresine karşı duyarlılığı daha bir farklı oluyor. Sanatın böyle bir katkısı da var. Siz küçük yaşlarda daha bu temeli atıyorsunuz. Bu bizim, beni şahsen uzun vadeli yılları düşündüğümüzde ümitlendiriyor. Yani diyelim şimdi siz binlerce öğrenciyi böyle bir tezgahtan geçiriyorsunuz. Bir 10 sene önce binlerce öğrenci böyle bir tezgahtan geçmiyordu. Kıl, evet, testere nedir? Hat nedir? Ebru nedir?
Bilmiyordu.
Bunu bilmiyordu. Evet. Şimdi bunu, maalesef, bilen bir nesil üniversiteye geldiğinde belki bir hattatın önünde diz çökecek. İnşallah. Okuluna giderken bir taraftan hat meşk edecek. Veya işte efendim bir kıl testere sanatında daha ileri noktaya gelecek. Daha farklı, belki yanlış ve zararlı yönlerde meşgul olacağına, böyle çok daha anlamlı yönlere yönelmiş olacak. O açıdan gerçekten hem sizi hem lider eğitimi tebrik ediyoruz. İnşallah Allah sayılarınızı çoğaltır.
Allah
daha
razı olsun.
Da güzel çalışmalara doğru gidersiniz inşallah. Evet.
Ve çalışmalarımızda mesela her zaman kendi hazırladığımız projeleri değil, öğrencilere kendi tasarılarını da proje etme imkanı, işte onları ortaya çıkarma imkanı da sunuyoruz. Mesela geçenlerde bir öğrencim,
evet,
bir ahşaptan hocam bir araba yapmak istiyorum dedi, böyle tekerlekleri dönen falan.
He.
Bunu oturduk beraber çizdik falan. He. O işte kendi kafasındaki düşünceyi oraya aksettirdi. He. Böyle bir şey yaptı. Yani böyle çalışmalar da yapıyoruz.
He. Kendi mesela projelerini,
kendi
de
projelerini tabii
geliştirebiliyorlar.
Amaç burada zaten, ya şu zamanda sıkıntımız şu gençlerimizde, yani ben kendi derslerimde, hı, bunu görüyorum. Çok hazırcılığa alışmışlar. Mesela bir şeyle uğraşırken yapamadığı zaman, daraldığı zaman hemen hocam şunu yapar mısın? Hemen, evet, işte şey, evet, yapıyor.
Evet. Yani hemen orada destek istiyor veya birisi, evet, çabucak halletsin bu konuyu gibi bir yaklaşıma giriyor. Maalesef çocukların seyrettikleri tüm işte çizgi filmden tutun da sinema sektörüne kadar çocuklarımız bu hale
şimdi
geldi. Her şey çok çabuk
çalışıyoruz
oluyor.
Biz, evet, de yani orada istiyoruz ki öğrenci kendi becerisiyle, kendi çabasıyla bir şeyler kendi yapsın. Yani,
evet,
işte geçen bir abimiz de örnek vermişti. Mesela evde bir çekmecenin kulbu kırılmış mesela, evet, düşmüş. İşte kimse ilgilenmiyor, yapamıyor. Kim uğraşacak falan. Şimdi mesela bir öğrencimiz bunu yapıyor, uğraşıyor ya sanatta. Gidiyor,
evet,
kendi tutuyor, çakıyor çiviyi falan. Yapıyor, evet, yani. Amaç burada bu. Yani biraz onları kendi başlarına ayakta durabilecek hale getirmek.
Bir şeyleri sektörde, kendileri
tabii,
ortaya koyabilir.
Bugün bu çivi çakar, yarın bir gün iskelet, işte,
evet,
bina iskeleti diker. Yani,
evet,
bir şeyler,
evet,
bir şeyler olur inşallah, evet, Allah'ın izniyle.
Bir de çocukların özgüveni de gelişiyor. Siz
özgüveni
şimdi
gelişiyor,
12,
evet,
yaşında çocuğa bir eser ortaya koyduruyorsunuz,
tabii,
değil,
tabii,
mi?
Evet, aynen.
Bu onun başka işlerde de, ha bak ben bunu yaptım, bak böyle bir şeyi öğrendim, gittim geldim, şunu da yapabilirim diye ona bir sıçrama taşı oluyor aynı zamanda.
Tabii, mesela geçen de mesela bir ahşap atölyesine götürdük,
evet,
öğrencilerimizi.
Evet.
Burada birkaç numara da getirdim, görüyorsunuz şu anda.
Hı-hı.
Bunu mesela yapılırken, ahşap işlenirken orada hatta hatta işte ustamızla hemhal oluyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar, çay içiyorlar, feyizleniyorlar.
Evet.
Yani bunları da sağlıyoruz. Mesela işte ahşap mesela işlenirken planye diye bir alet vardır, evet. Bilenler bilir. Evet. Ondan mesela böyle kırılmış şekilde ahç rendesi çıkıyor.
Evet.
O çocuklar mesela hiç görmemiştir onu mesela. Evet. Torba torba alıp evlerine götürüyor. Oğlum ne yapacaksın diyorum ya. Biz onu sobada yakıyorduk mesela.
Evet.
Ya. Çok bildiğimiz bir şey. Çocuk bunu görmüyor. Ona hayran oluyor. Hocam ya. Nasıl kırılmış ya bu falan diyor.
Evet.
Yani işte hocam ben bunu bir şey yaparım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani orada bir onların idrakini, evet. Bakış açısını genişletmek.
Ufuk da oluyor
ufuk
çocuklar.
Evet, ufuk
bir de öyle sanatkar insanlarla bir araya gelmek ayrı bir manevi alışveriş de olur.
Tabii.
Çocukların ruh dünyasında farklı etkilenmeler.
Zaten derinleşmelerini sağlıyor maneviyatta. Sanat evet. Bu da çok önemli bir şey.
Evet.
Yani.
Evet.
Bu konuda.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüdayi Yüksel Bey ile birlikteyiz. Eğitimde İyi Örnekler programında Lider Eğitim Gençlik Kulübü'nün yapmış olduğu sanat kulübü çalışmalarında çocuklarla yaptıkları aktiviteleri bizimle paylaşıyor. Sanat yoluyla çocuklara derinlik, incelik kazandırmak, kabiliyet kazandırmak, farklı bir bakış açısı kazandırmak noktasında önemli bir adım. Konuğumuz Hüdayi Yüksel Bey, Lider Eğitim Gençlik Kulübü Derneği'nin sanat atölyesi sorumlusu Hüdayi Bey. Ve bu dernekte çocuk ve gençlerle birlikte sanat çalışmaları yapıyorlar. Küçük yaşlardaki o kabiliyetli, yetenekli çocukları keşfedip onları Türk İslam sanatlarıyla buluşturuyorlar, tanıştırıyorlar, uzmanlaştırıyorlar kabiliyetlerine göre.
İnşallah.
Ve bu konuları Hüdayi Bey ile paylaşıyoruz. Evet Hüdayi Bey, şimdi şunu sormak istiyorum. Yani siz bunları yapıyorsunuz, sanat atölyelerini kurdunuz. Siz gerçekten küçüklüğünüzden beri bu konuda uzmanlaşmış bir kişisiniz. Peki ilgi ne durumda? Yani çocuklar bunları belki ilk defa sizden görüyorlar. Ve ne tür, yani her geleni alıyor musunuz? Yani bu çok güzelmiş, ben geleyim bu derse katılayım, evet. Gibi talepler olunca nasıl yapıyorsunuz?
Şimdi,
ve ilgi bulabiliyor musunuz? Yani zorlanıyor musunuz müşteri bulmakta veya işte öğrenci bulmakta diyelim?
Çok şükür, evet. Hamdolsun şu anda başta da söylemiştik. Gençlik merkezlerimizin hepsinde sanat atölyemiz mevcut.
Evet.
Ve sınıf mevcutlarımız da gayet iyi durumda.
Çok
öğrencilerimiz
güzel.
İlgisi maşallah çok iyi derecede.
Hı hı.
Yani bizi mutlu ediyor bu ilgi. Tabii bunun yanında Ümraniye'de, Ümraniye Gençlik Merkezi'nde bir de ihtisas sınıfımız var. Orada da mesela geçen sene bu derslere katılan öğrencilerin bir sene sonraki planlamayı yapıyoruz. Yani sanatsal eser ortaya çıkarma sürecini planlıyoruz. Onlarla daha profesyonel eserler vermeye çalışıyoruz. İnşallah. Mesela ilgi ve alaka ve kriterden bahsettik. Mesela öğrencilerimizi işte alırken sınıfa nasıl kabul ediyoruz? İlgi ve alakası olması bizim için en önemli şey.
Yani biraz meraklı olmasını istiyorsunuz.
Meraklı olmasını istiyoruz. Çünkü
evet.
Merak olmazsa, yani ilgisi olmazsa sonradan öğrenci
evet.
Şey yapıyor, yani soğuyor. İlgisi olacak muhakkak. Kabiliyeti ikinci planda tutuyoruz. Çünkü kabiliyet kazanılabilen bir şey. Yani
evet.
Bakıyoruz orada işte bu beceriksizmiş, bu haylazdır, işte bu sol elini kullanıyor vesaire
evet.
Yapamaz gibi. Bununla tarihte de ilgi güzel bir menkıbe var, onu da anlatmak istiyorum.
Tabii mesela, tabii buyurun.
Yesari Efendi var.
Evet.
Kendisi çok azimli bir insan. Doğuştan sağ tarafı felçli.
Ha.
Yesari Efendi'nin sol elini kullanabiliyor. Onu da tam manasıyla kullanamıyor.
Hı hı.
Fakat hat sanatına gönül vermiş.
Hı hı.
Ve istiyor ki güzel bir hattat olayım, güzel eserler ortaya çıkarayım. İnsanlar yazdığım yazılara bakınca feyiz alsın,
hı hı.
İşte Allah'ı hatırlasın.
Hı hı.
Bunun sonucunda bana da bir hasene yazılsın diye düşünüyor.
Eyvallah.
Bununla ilgili babasıyla danışıyorlar. O da o zamanın meşhur en güzel, en büyük hattatlarından Şeyhülislam Veliüddin Efendi'ye götürüyor. Tabii Veliüddin Efendi çok başı kalabalık, bir sürü öğrencisi var. Bakınca böyle ya diyor, bunlar
bir tarafı felçli, birisi gelmiş.
Hattat mı olur falan diyor, içinden böyle geçiriyor. Ön yargılı hareket ederek onu kabul etmiyor. Ve bundan hattat olmaz diyor yani işte babasına. Tabii üzülüyorlar biraz. Diyor ki babası, ya dur bakalım, bir de dedezade Sait Efendi var, Mehmet Sait Efendi var. Bir de ona gidelim diyor inşallah. Hı-hı. Ona gidiyorlar. Tabii Mehmet Sait Efendi de gönlü geniş bir insan. O da böyle kapısına geleni kırmak istemiyor. O da içinden geçiyor. Ya bundan olmaz ama diyor. Hayırlısı bakalım diyor. Gel evladım diyor.
He.
Al şu meşki, buna benzet gel diyor inşallah diyor. Şimdi normalde aynısını yaz getir derler yani.
Evet evet.
Yani buna benzeterek gel diyor. Yani gönlü kırılmasın. Hani biraz yazsın da anlasın yani zor olduğunu.
Zorluğunu gör, kendi vazgeçsin. Biz hayır
kendi vazgeçsin diye düşünüyor.
Evet.
Tabii işte bir dahaki ders gelince Yesari Efendi kağıdı getiriyor. Şöyle biraz sinirleniyor Sait Efendi. Oğlum diyor, ben sana benzet gel dedim. Benim sana verdiğim kağıdı bana geri getir demedim diyor.
Allah Allah.
Evet. Hocam diyor, bunu ben yazdım. Yok ya diyor falan, böyle inanamıyor, hayret ediyor. Evet. Gel bakayım otur yanıma diyor. Kağıdı kalemi veriyor ve hayran oluyor. Bir yazmaya başlıyor Yesari Efendi o titrek elleriyle. Yani aynı böyle tıkır tıkır. Ve Yesari Efendi bizim şu anda işte talik yazı dediğimiz halk sanatının bir kalem çeşidi. Osmanlı'da o işte o ekolü başlatan, yani İran'dan gelen o yazıyı Osmanlı sistemine oturtturan bir mübarek
üstad yani.
Üstattır yani. Şu anda mesela çoğu çeşmede, camilerde gördüğümüz o talik yazının ana hatlarını, o inceliklerini Yesari Efendi kazandırıyor bizim kültürümüzü.
Ne kadar her
i̇şte
açıdan
biz de
çok arzu ibretlik.
Ediyoruz ki azmin gelen öğrencilerimizi ön yargıyla yanaşmayalım. Mehmet Sait Efendi gibi gel bakalım evladım işte. Ve şu anda bizim ihtisas sınıfımızda iki tane öğrencimiz solak yani. Sol elini kullanıyor.
İhtisas sınıfı derken yani siz uzman yetiştiriyorsunuz öyle mi? Yani ilerleyen
inşallah,
kademeler mi var?
İnşallah yani olursa.
Yani bir o zaman demek ki bir önce ön sınıflarınız var. Daha sonra ihtisas sınıflarınız
yani
var.
Yani becerikli olan, gönül verirse öğrenci isterse onu ihtisas sınıfımıza alıyoruz. Pazar günleri oluyor bu ihtisas sınıfı.
Evet.
Tek bir gençlik merkezimizde var.
Evet.
Öğrenci oraya geliyor. Yeni doğandan, mesela Ümraniye'de olmasına rağmen Yeni Doğan'dan, Sarıgazi'den gelen öğrencilerimiz falan var. Yani.
Çok güzel, çok güzel. Evet.
İşte bu ön yargıyla yaklaşmamaya çalışıyoruz çocuklarımıza inşallah.
İnşallah. Peki burada hani derslerinizi verirken olsun veyahut da kendi özel çalışmalarınızda olsun, gözlemleriniz neticesinde. Yani bunların çocukların bu sanatla buluşmadan önceki haliyle sanatla buluştuktan sonraki hali arasında bir kıyaslama, karşılaştırma hiç yaptınız mı? Yani nasıl görüyorsunuz? Yani siz sadece çocuğa bir meziyet mi katıyorsunuz? İşte çok güzel efendim ebru sanatı yapan birisi oluyor bu çocuk. Veyahut da çok güzel kıl testere sanatının uzmanı oluyor bu çocuk. Veyahut da bir başka sanat. Yani mesele bu mudur? Yani sadece bir meziyet mi katıyorsunuz? Yoksa daha farklı bir dönüşüm sağlanabiliyor mu çocuklarda? Bu noktada hatıralarınız olabilir veya gözlemleriniz olabilir. Bunları paylaşır mısınız bizimle? Çünkü
tabii
dinleyenlerimiz en çok bunu da merak ediyordur. Evet, adam çok iyi kıl testere eden bir şeyler ortaya koyabilir ama başka ne katıyor ona bu sanat? Hani manevi yönden olsun. Manevi demeyelim. Yani o insanın daha böyle zarafetli, karakterli, daha güzel bir insan olması noktasında bu çalışmadan önceki haliyle sonraki halinde hiç kıyas yaptınız mı? Gözlemleriniz nedir bu konuda?
Tabii ki yani biliyorsunuz Allah güzeldir, güzeli sever.
Evet.
Sanat Allah'ı aramaktır diyen ve güzeli arayan İslam sanatkarı için güzelin bambaşka bir değeri vardır.
Eyvallah.
Allah'ın cemil sıfatını kainatta arayan sanatkar diğer modern sanat akımlarından üstündür tabii ki.
Evet,
hatta Seyyid Ahmet Arvasi Hazretleri'nin tasavvufçudur yani. Diyor ki sanat merhale merhale kişinin benliğinden sıyrılarak güzeli arama çabasıdır diyor. Yani biz burada sabrı öğretiyoruz arkadaşlarımıza.
Bak çok güzel.
Yeri geliyor Fesabrun Cemil mesela, bunu çıkarıyoruz gösteriyoruz örneklerini, anlamı üzerinde duruyoruz. Öğrencilerimiz işte, hatta ara sıra takılıyorum. Sabrı olmayanın burada işi yok diyorum mesela. Hemen böyle duruluyorlar falan. Çocuklar şey yapıyorlar. Yapamadıkları zaman, biraz böyle sıkıldıkları zaman tabii ister istemez hocam ya falan yapıyorlar böyle.
Evet.
Sabrı olmayanın burada işi yok diyorum. Anlıyorlar.
Evet.
Ondan sonra mesela atölyede kullanım talimatlarımız var. İşte böyle madde madde yazdık. İşte dikkatli kullanın, israf etmeyin vesaire vesaire. Birinci maddemiz besmele her hayrın başıdır. Yani besmeleyle yoğrulan bir hamurun ekmeği daha leziz olur.
Değil mi? Çok güzel.
İşte
çok
yani
güzel.
Bunu anlatmaya çok çalışıyoruz. Güzel. İşte mesela Ebru teknesinin başına geçtiği zaman bir öğrenci.
Evet.
Hadi oğlum önce besmele diyoruz.
Evet.
Bismillah diyor. İşte baldırıyor boya, sıkıyor fırçayı. Başlıyor işte. Yani onun şeyini vermeye çalışıyoruz inşallah. Tabii nasıl etkisini de görüyoruz. Hiperaktif öğrencilerimiz var mesela.
Evet.
Normalde biliyoruz çok yaygın bu aralar hiperaktif çocuklarımızda.
Hiperaktivite, hemen hiperaktif deyip bir kenara ayırıyoruz çocukları.
Ayırıyoruz. Evet. Yani öyle denilen öğrencilerin bir ebru teknesinin başında 15-20 dakika hareketsiz durduğunu gözlerimle şahit oldum ben. Yani ve arkadaşlarımız da şahit oldu yani. Yani
i̇şte
orada boyayı ayarlaması, işte renk acaba kırmızı mı atsam, mavi mi atsam, işte şal ebrusu mu yapsam, İşte tarak mı çeksem acaba buraya böyle düşünürken, yani bir 15-20 dakika böyle sükunet halinde olması demek ki bu işin yani manevi bir derecesinde olduğunu ve kişiye bir şeyler kattığını gösteriyor bize. Evet. Elhamdülillah bizi de çok mutlu ediyor.
Elhamdülillah.
Hamdolsun inşallah. Şöyle baktığımız zaman zaten sanat bir peygamber mesleği.
Değil
yani
mi?
Bakıyoruz işte Hazreti Nuh marangoz.
Değil
işte,
mi? Bak,
tabii. Evet, Hazreti İdris Aleyhisselam mesela bir terzi. İlyas evet. Aleyhisselam çuhacılık. Bugün evet. Şanlıurfa'da yapılan bir sanat evet. bez oymacılığı diye geçiyor.
Evet. Evet.
Hazreti Davut Aleyhisselam en meşhurları.
Evet.
Demirci yani işlemiş. Evet. Onun menkıbesi de var. Çok
bak hiç ben bu yönden bakmamıştım.
Evet.
Padişahları falan hep konuşuyoruz da böyle tabii, peygamberlerin de mesleği tabii, olması
mesela
noktasında.
Mesela Davut Aleyhisselam'ın sanat hayatına başlayışının bir menkıbesi var. Onu arz edeyim hemen. Çok
evet.
ibretli bir hikaye.
Buyurun.
Davut Aleyhisselam bir rivayete göre işte tebdili kıyafet yaparak
evet.
halkın arasında işte Davut nasıldır falan. Hı. Yani bu sadece Osmanlı padişahlarına has bir şey değil. Bu evet. İslam ümmetine has bir şey
evet.
yani.
Evet.
Geçerek böyle kendi hakkında bilgi evet. almak istiyor. O sırada bir hikmete mebni Cebrail Aleyhisselam da orada insan kılığında karşısına çıkıyor.
Evet.
İşte diyor ki Davut'u nasıl bilirsin? Nasıl bir hükümlerdir? İyi biliriz. İyi bir hükümlerdir ama bir hasleti daha olsa daha iyi olacaklar. Nedir o haslet der Davut Aleyhisselam? Der rızkını Davut Aleyhisselam Beytülmal'dan karşılıyor. Halbuki alın teriyle yaparak rızkını kazanarak rızkını geçirse,
el emeğiyle
temin etse daha güzel olur diyor. Bu tabi Davut Aleyhisselam'ı duygulandırıyor. Etkiliyor. Şöyle ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor. Bana rızkımı alın terimle, ellerimin emeğiyle kazanabileceğim bir kuvvet ver diyor.
Evet.
O da Allah-u Teala da Davut Aleyhisselam'a işte demiri ısıtıp çeliği ısıtıp hamur gibi yapmayı, ona şekil vermeyi öğretiyor.
He.
Yani bu hikayeden anlıyoruz ki meslek sahibi olmak bir insanı, yani insanı sanat ve estetik yönüyle birlikte onur sahibi, onurize ediyor yani.
Tabii.
Bunu da anlıyoruz. Tabii. Ve Allah'ın bir lütfu olduğunu anlıyoruz.
Evet, evet. Yani,
Hüdayin Abid mesela
evet.
isim vardı. Yani Allah vergisi de.
Evet
yani.
Hüdayin Abid Allah Hüdayin vergisi. Abid.
Mesela bir sınıfımızın adı öyle bizim.
Öyle mi? Sanat sınıfınızın adı.
Yavuz Türk Gençlik Merkezi'ndeki sınıfımızın adı öyle. Mesela evet. orada bir öğrencimiz kolu kırılmış.
He,
geçen
evet.
haftalar bisikletten düşmüş sanırım. Allah şifa versin geçmiş olsun.
Amin.
Okula gitmiyor. Bir bakıyorum sanat dersine gelmiş sınıfa. Oğlum ne işin var burada?
Kolun kırılmış.
Okula gitmemişsin bak hadi git evine dinlen. Yok hocam diyor zaten haftada bir gün oluyor bize diyor. Ben kaçıramam bu dersi diyor.
Ya ne kadar güzel.
Geçen hafta kesip biçtim bir şeyler diyor. Bu hafta boya yapacağım. Sağ elim sağlam zaten diyor. İşte boyaya batırırım boyarım arkadaşım tutar diyor. Boya şeyini kutusunu boyarım falan diyor. Ya bunlar çok, bizi duygulandırıyor
çok,
yani.
Çok güzel. Çok
hamdolsun güzel, diyoruz çok şükür çok. Diyoruz. İnşallah daha iyi olur diyoruz.
Evet.
Bu çocuklarımız inşallah bir gün işte Yesarizade gibi, Yesari Efendi gibi olur diyoruz inşallah.
İnşallah, inşallah. Yani gerçekten tarihimizde de sanatın ayrı bir yeri var. Değil
evet.
mi? Padişahlarla alakalı baktığımızda.
Evet, kısaca ondan da
kısaca bahsederseniz.
Mesela Osmanlı padişahları biliyorsunuz hiç ihtiyaçları olmamasına rağmen
evet.
Sanatla uğraşmışlardır. Sanatla uğraşmışlardır.
Evet.
Mesela şöyle bir sıralamak istiyorum.
Hı hı.
Mesela Sultan 4. Murat şairdir. Muradi mahlası ile şiirler yazmıştır. Sultan 1. Mehmet yay ve kiriş ustasıdır.
Hı.
Bu Fatih Sultan Mehmet döküm işiyle uğraşmıştır. Şahi topların dökümünde bizzat kendi el emeği vardır.
Tabii.
Sultan 1. Selim ve Kanuni kuyumcudur. Sultan 2. Selim mesela çok enteresan hacılar hac yolunda kullanması için böyle tepesi hilal şeklinde bir asa yaparmış. İşte onlar dayansın uzun yolla at eşekle gidiliyor işte vesaire. Sultan 3. Murat ok yapardı. Sultan 3. Mehmet kaşık ustasıdır ve okçuların kullandığı özel yüzükler yapardı. Böyle baş parmağa takılan okun ip kısmını yani kiriş dediğimiz kısmı böyle çekmek için rahat çekmek için kullanılan bir yüzük okçulara has bir şey. Bizim anladığımız tarzda bir yüzük bir çıkıntısı var böyle değişik bir şekilde. Sultan 1. Ahmet Hattat, Sultan 2. Abdülhamit işte sedefkar ve ince marangozluk dediğimiz işte ince işlerle uğraşan kıl testeresiyle vesaire. Yıldız Sarayı'ndaki Yıldız Sarayı Camisi'ndeki yazılar sanırsam Sultan Abdülhamit'e ait mesela sedef işçiliği oradaki yazılar. Yani şöyle bakıyoruz cihanı engin hoşgörüsüyle yönetmiş olan bu padişahlar belki de bu hoşgörüyü ilgilendikleri sanat ve zanaat dallarıyla kazanmışlardır
evet.
diyebiliriz yani.
Evet. O onlara daha farklı bir kuşatıcı bir bakış açısı
evet.
kazandırmış bir şey. Peki hocam siz yani bu noktada genç kardeşlerimize, ailelere ne tavsiye edersiniz? Yani bu sanat eğitimleri noktasında olsun. Yani bunların onların geleceğiyle alakalı güzel insanlar olması noktasında Çocuklarını bu alanla buluşturmaları noktasında ne tür katkıları olur? Nasıl bir yönlendirmeniz olabilir onlara? Veyahut da ailelerden beklediğiniz nedir? Toplumdan beklediğiniz nedir? Çünkü sanat en son düşünülen meseledir, değil mi? Herhangi bir işte. Çok evet. Daha farklı ihtiyaçlar öncelenir, sıralanır. Evet. Sanat bir lüks gibi, lükstür. Değil mi?
Yani lüks öyle gibi maalesef.
Algılanır. Halbuki değil yani. Evet. Öyle düşünmemek gerekiyor. Bu noktada tavsiyeleriniz, yönlendirmeleriniz aileleri olsun, gençleri olsun, bizi dinleyen evet. Ne olacaktır? Ne son olarak vaktimiz de şu an daralıyor biraz. Neler söylemek istersiniz?
Ya şunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle bu çocukların bir ilgisi var sanata karşı. Mesela bakıyorum çoğu yerde bazı öğrencilerimiz işte grafitiye mesela merak salmış. Mesela grafiti sanatına merak salan bir arkadaşımızı hat sanatına yönlendirmeliyiz. Evet. İşte böyle çeşitli renklere, boyalara merak salan arkadaşımız, işte soyut tablolarda ben şunu anlatmak istedim, bunu anlatmak istedim tarzlar yerine onu ebru sanatına yönlendirmeliyiz.
Evet.
Mesela işte ince işlere merak olanı tesibe yöneltmeliyiz. Ahşabın doğallığına işte aşık olan kişiyi işte ahşap sanatları, kündekari olsun, sedefkarlık olsun.
Evet.
İşte bu tarz yani bizim öz benliğimize yönlendirmeliyiz.
Evet.
Ya bunun karşısında sonucunda ne olacak? Ya sonucunda illa bir yere varacak diye bir şey yok. Sonuçta burada manevi bir terakki edecek bu arkadaşımız yani.
Kesinlikle.
Kesinlikle evet.
Öyle ya ille de şey olması gerekmiyor değil mi? Yani bir sanatla uğraşan adamın bir üstad o alanda.
Yani bir üstad olması şart değil. Ben şunu söylüyorum. Evet. Her zaman da bunu dile getiriyorum. Evet. Arkadaşlarıma da söylüyorum.
Evet.
Yani herkesin muhakkak bir sanatla bir kabiliyeti vardır. Yani birisi hat sanatına kabiliyetsiz diye beceremiyor diye tesibi yapamaz veya ebru yapamaz. Veya işte ciltçilik sanatıyla uğraşamaz diye bir şey yok yani.
Evet.
Muhakkak bir sanata kabiliyeti vardır
yani
ama
hat yapamıyordur, başka bir şey yapar.
Tabii ki bunun ona bir getirisi de olacaktır sonuçta. Evet. Ama sanatkar olamaz diyorum. Onun da sebebi şu. Her ne pahasına olursa olsun, yani ne kadar sıkıntı çeker çeksin o sanatla uğraşması, hiç onu bırakmaması kişiyi sanatkar yapıyor. Yani ayrı bir konum yapıyor. Mesela hatta Hattat Hamit merhum.
Evet.
Mesela ne kadar şu zaman mesela Türkiye'de bulunan hatta dünyada birçok büyük üstadın hocasıdır.
Evet.
Fakat herkes bilir yani bunu vefat ettiği zaman mezar taşını bir vakıf yaptırıyor. Yani o kadar hastanelerde hayatını
zor
şartlarda geçirmiş.
Evet. Evet. Evet.
Büyük bir üstadımız mesela. Yani bu konuma da getirmemeliyiz.
Doğru. Tabii bu sanatımızı getirmemek lazım ve teşvik de etmek lazım değil
teşvik
mi?
Teşvik etmemiz lazım. Şimdi bir söz var onu dile getireyim ben.
Evet.
Mesela sağlığından ince ehli hünerin bir tutam tuz koymazlar aşına, öldürürler açlıktan sonra türbe dikerler başına. Ya bu bizim böyle sanatçıların arasında çok böyle konuştuğumuz bir şey yani. Bakıyoruz gerçekten nice hattatlar, ne üstadlar görüyoruz. İşte böyle sağlığında hayattayken hep böyle sıkıntılar çekmiş falan. Sonra gidiyoruz mezar böyle bir afilli bir mezar yapılmış dualar ediliyor vesaire. Yani öyle de yapmayalım yani.
Öyle
bu
de
Türk
yapalım.
Milletinin genel bir şeyi bu.
Evet maalesef.
İnşallah
maalesef.
Mümkün olduğu kadar yani gönlümüzü her şeyimizi o insanlara açalım inşallah.
Evet. Yani burada çocukların ve gençlerimizin hani gidiyoruz ya işte hobileriniz nelerdir deniliyor değil mi bir meclise gittiğimizde. Veyahut da efendim çeşitli arkadaş ortamlarında bulunduğumuzda yani bir delikanlının, bir gencin, bir hanımefendinin yani bu alanlarda bir meziyeti olması onu çok farklı noktada gösteriyor. Yani insanların ona yönelişi çok daha farklı oluyor. Özgüven olarak da o kişiye çok ayrı bir değer katıyor bunlar. Yani illa sanatkarlık değil de yani insanın hem kendi iç dünyasında derinleşmesi ve çocuklarımızın bu kadar internetli, televizyonda bu
kesinlikle,
kadar lüzumsuz şeylerle stadyumlarda işte televizyonun başında maç seyrederek saatlerini heba ediyorlar. Yani böyle anlamlı bir çalışmayla velilerin onları buluşturması, tanıtması.
Evet.
Ya belki çocuk ilgi duyacak. Belki dediğiniz gibi şimdi, hattı sevmeyecek de cildi
mesela,
sevecek. Başka bir şeyi sevecek.
Küfi yazıyı işliyoruz bir dersimizde o böyle bir labirent gibi satrancı dediğimiz böyle labirent gibi bir çalışma onu kıl testeresiyle kestiriyoruz zor ve meşakkatli bir iş. Arkadaş diyor ki hocam diyor çok sevdim ya diyor bilgisayar oyunu gibi aynı diyor yani.
Değil mi?
Bilgisayar oynayalım artık bunu yapayım hocam diyor. Bitirene kadar bunu yapacağım diye böyle. O ona bir
tabii
cezbediyor yani demek ki her şey internet bilgisayar teknoloji değil yani bu şekilde de arkadaşımızın ilgisini, alakasını çekebiliriz.
Bir de çocukların kendilerini tanımasını da sağlıyorsunuz. Yani kabiliyetlerini tanımalarını sağlıyorsunuz. Biraz önce söylediğiniz şeyler de çok anlamlı. Yani dinleyenlerimizi hiç programın sonuna geldiğimiz için bunları kısaca özetlemek istiyorum. Yani bir çocuk bir sanat eğitimi alırken bir kere sabretmeyi öğreniyor.
Evet, tabii ki.
Bir kere netice elde edebilmek için çok çalışmak gerektiğini öğreniyor. Yani çalışmadan, emek olmadan karşılık olmayacağını orada öğrenmiş oluyor. Bunların hepsi gerçekten çok anlamlı, çok önemli ki orada uğraştığı bir şey daha söylediniz. Biraz onu açabilirdik ama vakit çok daraldı. Yani hele İslam sanatlarıyla uğraştığı için uğraştığı şey güzel bir şey zaten.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Onun manasını düşünmek yaparken veya siz işte yapmadan önce onunla ilgili bilgi veriyorsunuz. Ben işte Allah lafzını yazacağım. İşte ben efendim şu hatta bir ebru yapacağım gibi. Bunun bizzat kendisi zaten güzel bir şey. Orada apayrı duygular alıyor. Bir de yani uzun vadede sosyal hayatına karıştığında, bir işe girdiğinde, bir mecliste bulunduğunda, yani bir insanın bu tür artılarının olması, bu tür meziyetlerinin olması her türlü hayatta onu ister istemez birkaç adım ön plana çıkarmış oluyor. Bu noktalarda baktığımızda da yani sadece sanatla sanatkar olmak için uğraşılmaz.
Kesinlikle,
yani bunu
kesinlikle
iyi bellemek lazım.
Evet.
Ve çocuklarımıza bugün şikayet ediyorsak, ya ne olacak bu çocuk, ya bu hep internette, hep şurada, hep oyun oynuyor diyorsak, biraz uğraşıp aileler olarak sizler gibi insanları bulmak, gençlik merkezlerini bulmak, onları desteklemek.
Kesinlikle.
Hocam ne olur çocuklarımıza bu sanatları, işte siz diyelim imkanlarınız iki atölyeyi açmaya yetiyor. İki alanda şey yapıyorsunuz ama işte çocukların çok hoşuna gidebilecek farklı branşlar var. Bunların açılması noktasında sizleri desteklemek ve hani desteklemek yine bir yere kadar çocuklarını getirip bu tür aktivitelerle tanıştırmaları gerekiyor. Hatta hocam benden size bir tavsiye. Lütfen yani Milli Eğitim'le bir yazışın, anlaşın nasıl yapacaksanız bunu. Okullarda böyle standlar açın. Bu tür sanat çalışmalarını gençlere tanıtan standlar açın. Çocuklar bunlardan bir haber. Belki orada bir kişi, üç kişi, beş kişi. Ya hocam sizinle biz görüşebilir miyiz? Biz bu işi seviyoruz. Nasıl biz başlarız buna diye ilgi duyacak. Belki siz o ebruyla o çocuğun hayatını kurtarmış olacaksınız.
İnşallah.
Onu çok farklı bir çevreden, daha güzel, daha kendi yaratılışıyla, fıtratıyla örtüşen bir ortama taşımış olacaksınız. Bu noktada size de çok görev düşüyor hocam. Yani
İnşallah.
Sadece gençlik merkezlerinde insanlar ne bilsin sizin ne yaptığınızı. Evet, reklam yapıyorsunuz ama herkese ulaşmıyordur o reklamlar. Muhakkak dolaşmanız, insanlara bunu anlatmanız ve onları faydalı işlerle, hayırlı amellerle meşgul etme adına Türk İslam sanatlarıyla buluşturmanızın çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, yeni programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuk ve konuyla karşınızda olacağız. Bugün Hüdayi Yüksel Bey'i misafir ettik. Türk İslam sanatlarını eğitim faaliyetleri çerçevesinde nasıl değerlendirdiklerini ve çocuklara ne tür aktiviteler yaptıklarını ve nasıl geri dönüşümler aldıklarını kendilerinden dinledik. Gayet başarılı bir çalışma. Tüm dostlarımıza, dinleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızı İslam sanatlarıyla buluşturalım, tanıştıralım. İlgi ve alaka duyanların da yetişmesine fırsat hazırlayalım diyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Hayırlı günleriniz, hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.